Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli konuklarımıza evrim aldatmacası ve yaratılış gerçeğinden bahsedeceğiz inşallah.
İnşallah. Doktor hocam sen açılışı yapıyorsun.
Buyur Serdar hocam. İnşallah. Bir ikiye alabilir miyiz acaba? Şimdi önceki programlarda da atom atom hayatın bir bütün halinde yaratıldığını gördük. İşte demirin, bakırın, çinkonun, sülfürün, karbonun her birinin işleyebilmesi için ondan çok daha kompleks moleküller gerekiyor. Proteinler gerekiyor, enzimler gerekiyor, özel kapılar gerekiyor. Bunlar da çok sayıda protein yer aldığı yapılar. Şimdi buna bir örnek daha göreceğiz. Hücre kendisi şeyden soyutlanmış bir vaziyette. Dış dünyadan soyutlanmış bir vaziyette ama tam da değil. Bu ona korunaklı bir yapı sağlıyor. Allah öyle bir özel bir yapı var etmiş, yaratmış inşallah. Ama bunun tam böyle yalıtıldığı durumda şey olur, dışarıyla alışveriş olmaz. O zaman da ne olur? Hücre yaşayamaz. Hücre muhtaç, dışarıya da muhtaç. Ama hücrenin bu dışarıya muhtaçlığı şey gerektiriyor, bir kontrol gerektiriyor. Yani mesela şeker molekülleri belli oranlarda gelmesi gerekiyor. Eğer fazla gelirse olmuyor. Az gelirse hücre yaşayamıyor. İşte oksijenin belli oranlarda gelmesi gerekiyor. Demirin belli oranlarda gelmesi gerekiyor. Gelebilmesi de gerekiyor. Yani özel proteinlerin özel kapıların olması gerekiyor. Şimdi hücrede en önemli yapılardan biri de hücrede elektriksel bir sistemle de donatılmış. Yani böyle bir herhangi bir tuğla yığını gibi bir eski bir harabe gibi de değil hücre. Elektriksel özel bir sistemle donatılmış. Bunun için Allah özellikle 3 atomu görevlendiriyor. Potasyum, sodyum ve klor. Başka atomlar da var ama bunlar daha çok mesela enzimlerin aktif olmasında veya başka bazı kararlı hale gelmesinde falan işi görebiliyor. Ama bunların özelliği hücredeki elektriksel yapıyı harekete geçirmekle alakalı. Mesela bir tablomuz var. Bu tabloda özellikle klor, potasyum ve sodyum. Bunların hücre içindeki ve dışındaki oranlarına baktığımızda arada muazzam bir fark var. Yani 20 kat, 30 kat bir fark var.
Evet.
Bu günlük hayatta ne anlama geliyor? Bu günlük hayatta şöyle bir anlama geliyor. Yani mesela şu yerde bir kitap duruyor. Bu kitabı 8 katlı binanın tepesine konması gibi bir durum. Yani bunun için çok özel bir sistem olmazsa olmaz. Yani birisi elde ya merdiveni çıkarak şey yapacak ya bir vinç sistemi olacak. Mutlaka öyle bir şey gerekiyor. Hücrede de bakıyorlar bilim adamları, bunu hayrette düşüyorlar. Enerjinin büyük bir kısmı o zardaki hareketlilikle alakalı. Maddelerin girişi çıkışı. Yani mesela bazı cahil evrimciler oluyor. Diyor ki işte ilk hücre yağların işte bir araya gelmesiyle sabun gibi bir şey meydana geldi. Onunla hücre oldu diyor. Halbuki o kadar cahilce ki bu. Yani onunla hiçbir şey olmaz. Onunla yalıtkan ve cansız bir yapı olur. Halbuki hücrede o kadar fazla protein var ki mesela bir kısmı bunların işte kapı görevi görüyor. Bir kısmı işte bu mesela şeker molekülü var. O şeker molekülün taşınmasında görevli. Burada bir örnek daha görelim. Mesela şu yapı. Buradaki yapı sadece bir atom için. Potasyum atomunun geçişi içindir. Yani bu öyle özel bir yapı ki bu hücredeki zardır bu. Hücredeki zar yani tek tek atomlara dahi sen dur, sen geçme diyor. Normalde hiçbir yapı geçemiyor. Bu hücre yağ dokudan oluşuyor ve içerisi bu kutuplu moleküllerin geçmesine izin vermiyor. Dolayısıyla tek tek atomların geçişi için dahi en baştan yani hücre yaratıldığı ilk andan itibaren bu yapıların olması gerekiyor. Yani evet. Bir atomun geçmesi için özel bir kapı gerekiyor. Bunu öyle ilginç ki buradan potasyum geçiyor ama mesela sodyum geçemiyor. Potasyumla sodyum birbirine çok yakın iki element. Yani ikisi de küre yapısında ve boyutları da çok yakın. Yani bilim adamları buna da çok hayret ediyorlar. Uzun sürede bulamamışlardı. Yakın zamanda buldular nasıl olduğunu. O kadar özel bir sistem var ki yani böyle herhangi bir kapı da değil. Bir tanesini geçiriyor, daha ufağını geçirmiyor. Yani daha büyüğünü de geçirmiyor. O kadar hayranlık veren bir sistem var. Peki bu sodyum, klor ve potasyum neden bu kadar önemli hücre için? Şunun için önemli. Mesela hücre bambaşka ortamlarla karşı karşıya kalıyor. Yoğunluğuna göre baktığınızda daha yoğun, daha az yoğun ortamlarla karşılaşabiliyor. Peki bu durumda ne oluyor? Bu durumda da şöyle bir netice olabiliyor. Mesela bu kırmızı kan hücrelerinin farklı yoğunluklardaki ortamlardaki akıbetlerini gösteriyor. Eğer az yoğun ortama denk gelirse bu hücre, çok az yoğun bir ortama, o zaman su alıp şişip patlıyor. Çok yoğun bir ortama gelirse de o zaman da şey oluyor.
Su kaybediyor.
Su kaybediyor. Dolayısıyla bütün bu su dengesinin kontrol altında tutulması gerekiyor. Mesela bazı cahil işte bilim adamları işte Mars'ta su bulma ümidinde. Yani senin su bulmanın hiçbir anlamı yok. Su kontrol altında tutulmazsa var olan mükemmel yapıyı dahi bozabiliyor. İşte elektrolitler, yani bu sodyum, klor ve potasyumun en önemli görevlerinden biri bu. Hücredeki su yoğunluğuna karşı bir denge sağlıyor. Oradaki iyonların içeri alınması veya dışarı verilmesiyle o değişken ortama karşı, değişken yoğunluklu ortama karşı bir koruma sağlanıyor. Bu bir. İkincisi, hücrenin içinde proteinler, yağlar, DNA gibi yapılar hep böyle genel olarak eksi yüklü. Bu da şuna sebep oluyor. O şiddetli bir itme gücü ve kararsızlığa sebep oluyor. Onunla mutlaka dengelenmesi gerekiyor. İşte bu iyonların bir görevi de budur. Yani hücredeki bu yük nötralizasyon deniliyor. Yük dengesini sağlamaktır. Bunun da ilk hücre olduğundan itibaren olması gerekiyor. Ve yine hatırlayalım. Bu oranlar hücre içi ve dışındaki oranlara göre çok farklı. Dolayısıyla ilk hücrede bu sistem tam olarak çalışması gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Kapılar gerekiyor. Bir tane örneğini gördük. Yani sadece potasyum için, o da sadece geçebilmesi için, yani orada bir enerji şeyi de yok. Sadece oradan geçebilmesi için ondan çok daha kompleks bir protein yapısı gerekiyor. Bu bir. Ondan sonra bir başka özellik şudur. Mesela elektriksel bir yapı da oluşturuluyor bunda. Mesela bizim sinir hücrelerimiz var. Öyle mükemmel Allah yaratmış ki bu tek tek kapılar yoluyla bir hücre diğer hücreyi tetikleyecek şekilde bir elektriksel bir yapı oluşmasına da sebep oluyor bu. O da apayrı bir konu. Yani çok detaylı, yani bir ders konusu dahi olabilir. Kısaca şöyle söyleyelim. Orada da çok sayıda protein, çok sayıda kapı ve hassas bir dengeyle bu elektriksel sistem olabiliyor. Dolayısıyla neyi görüyoruz? En basit bir sistem için dahi, ondan en basit atomlar için dahi, onların kat be kat üzerinde bir yapılar gerekiyor. Ve bunların en baştan ilk hücre yaratıldığından itibaren var olması gerekiyor. Dolayısıyla hücrenin kademe kademe gelişmesinin son derece ilkel, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan boş bir safsatadan ibaret olması. Yani Allah hücreyi mükemmel bir şekilde ilk yaratmış. 3 küsür milyar yıllık fosillerini gösterdik. Ve hala da öyle inşallah.
Bu da sadece hücre zarının bir görevi. Seçici geçirgen dediğimiz, evet, inşallah.
İnşallah.
Evet, mesela bunlarda hücre kapılarından bahsediliyor ama kapıların çalışması, bakın öyle yani kapı deyip de geçmemek lazım. Mesela bir hücrede etrafında binlerce kapı var. Şimdi bu kapıların hepsi aynı anda çalışıyor. Kapılar birbirinden bağımsız, birbirlerinin farkında değiller değil mi? Açıkça yani cansız atomlardan yapılmış kapılar bunlar. Peki nasıl oluyor? Toplamda bunların yaptığı iş her an kontrol altında tutuluyor. Onu bir düşünmek lazım. Yani şimdi 1000 tane kapısı olan bir bina düşünelim. Bu kapıdan binlerce insan girip çıkıyor her an. Fakat binanın içinde de her an diyelim ki 5348 tane insan bulunabilir. Bu da 4000 altına düşmemesi lazım. Böyle çok net bir sayı veriyorsunuz, tamam mı? Diyeceksiniz ki 5348 ile 4000 arasında olması lazım insan sayısı. 1000 tane kapı var ve serbestçe insanlar girip çıkıyor. Nasıl kontrol edersiniz bu üstünün çıkmamasını mı altına çıkmaması için? O 1000 kapının koordine bir şekilde çalışması lazım. Nasıl olur? Bir akıl olur. Yani nasıl bir şey olabilir bu? Öyle insan kapının başına duracak insanların birbirine bağırıp çağırmasıyla da olmaz bu. Çünkü her an sayının sayılıp, her an toplama yapılıp, çıkartma yapılıp, ona göre kontrol edilmesi lazım değil mi? Mesela fazla olduğunda hemen durdurulacak kapılardan, içeriye giriş izin verilmeyecek. Ya da az olduğunda kapılar alabildiğini açılacak, insanlar içeriye alınacak. Değil mi?
Evet.
Nasıl olabilir bu? Yani en şey ihtimalle bilgisayar sistemiyle olabilir. Değil mi? Bir bilgisayar sistemi kurarsınız, her kapıdan giriş çıkışı otomatiğe bağlarsınız. O şekilde olabilir. Yani insanlarla bile idare etmesi çok zordur bunu. aralarında bir net bir koordinasyon, matematik hesapları lazım değil mi? Kaç tane girdi çıktı, kapıda sayılacak. Fakat hücrede bu her an oluyor işte. Yani bizim 100 trilyon hücremizde her an giriş çıkışlar kontrol ediliyor ki hücrenin içindeki bakın toplam elektrolit miktarı hep belli sıralarda tutuluyor. Ne kadar bir süre boyunca? Hayatımız boyunca. Yani o hücrenin ne kadar hayatı varsa mesela bir sene yaşıyor, iki sene yaşıyor, bazen altı ay yaşıyor, bazen üç ay yaşıyor bir hücre. Her an kontrol altında tutuluyor. Nasıl oluyor bu? Değil mi? Burada ya muazzam maşallah bir Allah'ın gücü var işte, kudreti var yani maşallah, çok açık bir şekilde. Tesadüf olur mu bu?
Evet, inşallah.
Kapılar çünkü aklı olan bir şey değil ki. Nereden bilsin diğer 999 kapının ne yaptığını bu kapı?
Evet,
ve hepsi inşallah birden ne yaptığını nereden bilsin? Yani her an ne kadar elektrolit olacak hücrenin içine gösterdi biraz önce Serdar hocamız. Elektrolit miktarı çok artarsa içine su alıyor, şişiyor, hücreyi patlatıyor. Ya da suyu kaybederse dış ortamda fazla elektrolit miktarı arttığında bu sefer suyunu kaybediyor. Bu sefer büzülüyor, yine hayatını kaybediyor. Bunları bakın hep her an kontrol eden bir akıl var.
Evet, inşallah.
Şimdi bunlarda mesela bir bozukluk olduğunda ne oluyor? Kistik fibroz diye bir hastalık var. Genetik bir hastalık bu. Burada bu kontrol mekanizması kapılarda proteinler var. Protein yapısında bunlar. Bu proteinlerde bir amino asit bozuluyor bazen. 508. sıradaki amino asit fenilalaninde bir bozukluk, mutasyon meydana geldiği zaman fenilalanin amino asidi bakın 508. sıradaki tek bir amino asit değiştiği zaman en sık görülen bir genetik hastalık ortaya çıkıyor. Kistik fibroz denen Amerika'daki en sık genetik hastalık olduğu düşünülüyor. Akciğer enfeksiyonları başlıyor, pankreasta bozukmalar başlıyor ve öldürücü bir hastalık.
Evet.
Bütün vücudun dengesini alt üst ediyor. Çünkü neden? Hücrenin içine klor iyonunun girişini çıkışında bir aksaklık meydana geliyor. Bu mutasyondan dolayı. Bakın tek bir amino asit değişti, bitti.
Aynı şekilde bu evet, potasyum proteinini gösterdik. Tek bir atomun geçmesi için. Onda da öyle. Yani bu hayali bir şey değil. Net tespit edilmiş şeyler var. Tek bir amino asit hatası bu sistemin potasyumu geçememesini ve ölüme sebep oluyor. Yani böyle bir durumda kademe kademe gelişimin bu yapıların hatta hiç olmadığı bir ortamdan bunların olabileceğini iddia etmek gerçekten çok büyük bir şuursuzluk. Hocamız demişti, evrimci zihniyet düşünmeme sanatıdır.
Evet.
Sanat da
yalan,
yalan söyleme sanatı.
Düşünmeme.
Ve düşünmeme. Yani hakikaten öyledir. Yani çünkü en basit bir farklılık, en basit bir yokluk dahi, değil mi? Bir amnestideki bir hata buna sebep oluyorsa, ya bunlar hiç yokken nasıl canlılık olsun? Yani sen bunu neye göre söylüyorsun? Tamamen atmasına göre. Yani deney mi var böyle bir şey? Yok. Evet. Tamamen atmasyon yani. Hiçbir şey yok.
Evet.
Bir örnek daha vereceğim bu elektroliklerle alakalı. Hakikaten bu elektrolikler ilk hücre olduğundan beri olmak zorunda. Hücre mesela neye ihtiyaç duyar? Şeker değil mi? Şeker molekülü. Aminositlere ihtiyaç duyar. Bizim mesela hücrelerimizde işte böbreklerde ve sindirim sistemindeki hücrelerde özel kapılar var. Bu kapılar oradaki şekerleri, aminositleri alabilmeleri için bu elektrolitlere ihtiyaçları var. Mesela burada nasıl oluyor? Bu hücre zarı, şuradaki yapı hücre zarı. Şu yeşille gösterilen şey de bir kapı oluyor. Ama bu kapının çalışması, yani dışarıdan şeker alınması bu elektrolitlere bağlı. Şimdi böyle bir durumda normalde şeker içeri girmez. Çünkü hücrenin içinde de belli miktarda şeker var. Dışarıda daha az şeker var. Daha az yoğun ortamdan daha yoğun ortama madde gitmez. Yani genel olarak götürmesi zordur. Bu durum hani biraz önce verdiğiniz örnek gibidir. Yani bir yerden mesela bir arabayı alın işte gökdelenin tepesine koyun gibi bir durum. Olmaz yani bu. Hı hı. Ama hücrenin de bir yandan bir sürü içinde faaliyet var. Ve mutlaka şekerleri, mutlaka çeşitli taşlarına ihtiyacı var. İşte burada dışarıda ne görmüştük? Sodyum iyonları özellikle çok yoğun bir olarak tutuluyor. Oradaki adeta sürükleme prensibiyle ona özel ama. Yani sodyum ve şekere özel kapılardan geçiriliyor. Burada mesela hani sürükledi de böyle mesela su olur, nehir akar. Nehir odunu sürükler, başka böyle çalıları sürükler. İşte ne bileyim bir sürü şey sürükleyebilir. Bu öyle de değil. Bu özel olarak yani o şeker ve sodyum girdiğinde çalışan bir kapı. O şekilde olabiliyor. Yani önceden sodyumun bir hücrenin yüzeyine bırakılması gerekiyor. İkincisi özel o proteinin olması lazım. Ve sadece sodyum ve şeker olduğunda algılayıp içeri girebiliyor olması lazım. İçeri giriyor. İçeri girdikten sonra da bu sodyumlar dışarı pompalanıyor. Çünkü onun vazifesi dışarıda. Yani çünkü içeri girdiğinde yine sistem bozulacak. Önceki haline çevriliyor. Her haliyle bir şuur var burada. Her haliyle bir amaca yönelik bir hizmet var. Yani burada enerji harcanarak sürekli o yapı ayakta tutulmaya çalışılıyor. Mesela hücreler ölme doğru sürüklendiğinde ne oluyor? Bu elektrolik dengesini sağlayamıyor. İşte kapılar ATP bulamıyor. ATP bulamadığı için sodyumları dışarı pompalamıyor. Potasyumları içeri alamıyor. Ve işte en temel görevlerini yapamıyor. Dolayısıyla burada açık şuur neyi gösteriyor? Yaratılışı gösteriyor. Yani bu hangi tesadüf böyle şuurlu bir sistem yapsın? Yani mesela bir motor var. Su motoru. Özellikle su çıkartıyor. Birisi görse o su motorunu, ya bu tesadüfen herhalde buraya gelmiştir dese ne der? Akılsız, bu deli. Yani bununla uğraşılmaz bile der. Evet. İşte bu vatandaşlar...
Kovalar onu oradan değil mi?
Bunları kale bile almaz. Şu an dünyadaki hayret verici durum bu. Yani kale bile alınmayacak bir görüş. İnsanlar büyülenmiş gibi savunuyorlar. Yani tabii savunmaları da tabii artık hocamızın vesilesiyle sadece İnşallah. Artık şey yani... Son hallerine kaldı.
Yok canım savunamıyorlar. Bak Richard Dawkins yani. Gitmiş liseye. Tabii. Lisede anlatacak kimseyi bulamamış. Önce Müslüman liseye gitmiş. Hiç kimse inanmıyor. Inşallah. Çıkmış normal liseye gitmiş İngiltere'de. Bakmış oradakiler de inanmıyor. Yani işte, o zaman ilkokula gitmeye yani kalkmış. Oradakiler anlatayım bari diye.
Bu gerçeği herkesin bir anda söyleyebilmesi gerekiyor. İşte kendi aralarındaki gizli konuşmalarında böyle. İşte hani demiştik. Ali Demirsoy'a kendisi geliyor diyor. Ya Ali sen gerçekten evrime inanıyor musun diyor. Yani bunu biz söylemiyoruz. Bunu Ali Demirsoy açın bakın kendisi röportajda. Hani evrimci bir kaynakta da yayınlanan bir röportajda National Geographic dergisinde söylüyor bunu. Yani yahu Ali sen bu evrime gerçekten inanıyor musun? Ki söyleyen kişi bunu evrimle ilgili kitap yazan bir kişi. Yani bunların dışarı gösterdiği maskeleriyle içerideki şey, gerçek yüzleri bambaşka oluyor.
Evet.
Nasıl savunsunlar? Çünkü bunlar aslında biliyorlar. Yani evet. Bu durumun böyle tesadüfen olmayacağını çok iyi biliyorlar.
Ya bu durum tabii kendi kendine olmadı. Hocamız vesile oldu. Hakikaten İnşallah, büyülenip maşallah. Kanan çok insan vardı böyle. yani önde gelenler biliyor. Tabii Darwin de biliyor mesela olmadığını. İtirafları var. İşte Dawkins'in de itirafları var. Başkalarının da var ama böyle daha hani avam tabakada yani halk düzeyinde insanlar kanmışlardı hakikaten böyle. Yani doğru olduğunu zannediyordu insanlar. İnşallah. O kalktı ortadan inşallah.
İnşallah. Hocamız
o evet inşallah. Önde gelenler de savunamayacak duruma geldiler inşallah.
Hocamızdan Allah razı olsun. Yani bir yalanı ortaya çıkardı. Herkesin gözünde dediğin gibi ayan beyan hale getirdi. Ve onların bu ibretlik konuşmalarını biz o vesile söyleyebiliyoruz. Çünkü bundan 40 yıl önce vaziyet öyle değildi.
Maşallah. Dediğin gibi inşallah. Tabii ki yani 70'li yıllarda Türkiye'ye de hakimdi Darwinizm, İslam ülkelerine de hakimdi, bütün dünyaya hakimdi. Çok net yani 70'li yılları yaşayanlar bilir. Ben duydum yani dermiş. Böyle. Biz yaşadık tabii gördük yani 70'li yılları. Hakikaten dinsizlik, Darwinizm her yere hakimdi. Dünya çapında. Allah razı olsun işte 79 yılında faaliyetlerine başlıyor hocamız. Orada döndü yani tamamen döndü. Bütün dünyada döndü. İşte İnşallah. Onun için Dawkins gittiğinde anlatacak kimseyi bulamıyor. İngiltere yani burası değil mi? Darwinizm beşiği normalde. Ama anlatacak kimseyi bulamıyor okullarda. Niye? Hocamızın kitapları, internet siteleri 100 milyonlarca indiriliyor. Bütün dünya duydu. Binlerce verilen konferanslar, dağıtılan kitaplar, üniversite hocalarına gönderildi. Sanatçılar, siyasetçiler, politikacılar, sporcular. Bütün dünyanın önde gelenlerine böyle. Tom Cruise'dan, Sarkozy'den şeye kadar böyle. Tony Blair'den, tutun İngiltere Kraliçesinden, Hollanda Kraliçesinden, tutun İspanya Kralı'ndan. Bütün köşe yazarlarına tanımış. New York Times'ın, BBC'nin, Die Welt'in. Ondan sonra Le Monde'un hepsine gitti böyle Allah'ın izniyle. Radyo programcılarına. Ondan sonra tabii tepe taklak böyle artık beli kırıldı. Söküldü yani inşallah böyle. Maşallah, bitti yani onun üzerine. İnşallah. Onun için öğrenci de bulamıyor Allah'ın izniyle gittiği zaman.
İnşallah. Artık ilkokul değil, anaokulundakileri de artık
kandıramayacak.
Kandıramayacaklar evet. İnşallah. Bakın hocamız vesilesiyle inşallah yeryüzündeki insanlığın büyük kısmı 1,5 asırdır aldatıldıklarını anladılar. Hocamızın vesilesiyle. Daha önce kimse bunu fark etmedi mesela. Bu yalan yani yeni çıkmadı ki evrim teorisi yalanı. İnsanların veya işte canlıların tesadüfen meydana geldiği iddiası yeni çıkmadı ki.
Evet.
Ya vardı. Bizim çocukluğumuzda da vardı. Bizden önce de vardı. Ama mesela ilkokul duvarlarında asılırdı. İşte böyle resim vardı. Maymun işte iki büklüm sonra yavaş yavaş ayağa kalkıyor insan oluyor. kimse de sormazdı ya bu nedir diye. Yani niye bu burada diye kimse evet. sormazdı. Evet. Şimdi bakın göremezsiniz onları. Peki bu nasıl oldu? 1979 yılında hocamızın fikri çalışmalara başlamasıyla oldu. Ondan önce o da Allah'ın bir hikmeti mucizesi. Kimse ses çıkarmıyordu bu yalana. Yalan olduğunu bilmelerine rağmen. Ve neyi anladı insanlar? Allah'ın var olduğunu anladılar. Fark ettiler herkes. Yüce Rabbimiz yaratandır. Yaratmayı kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. Ve yaratmayı yönetendir. İşte onu görüyoruz. Biz şimdi biz burada mesela bir hücreye bakıyoruz. Hocamız anlatıyor detaylarıyla. Biz o hücreden Allah'ın yaratma sıfatı tecelli ettiği için, Rab sıfatı yani eğiten sıfatı tecelli ettiği için, alim sıfatı yani bilen, bilgi sahibi sıfatı tecelli ettiği için, bakın o gözle görülmeyen küçücük parçacıktan bilgi ediniyoruz. Ya bu çok olağanüstü bir şey. Yani bize hücre ders veriyor. Bakın Allah'ın yaratma sıfatını beni inceleyin ve anlayın, görün. Peki bunu fark eden evrimci bilim adamları ne yaptılar? Dediler ki bu çok olağanüstü bir gerçek. Bunu biz anlatırsak insanlara herkes Allah'a iman eder. Doğru. Ve 20. yüzyılın tamamında evrim teorisini savunmak yani bu yalanı ayakta tutabilmek için sayısız çalışma yaptılar. E ne oldu? 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın tamamında başarısızlıkla sonuçlandı yaptıkları çalışmalar. İşte bir tanesi Alexander Oparin, ünlü bir evrimci Rus. Ne dedi? İşte hücre tesadüfen meydana gelmiş bir yapıdır dedi. Attı ortaya bir şey. Milleti bir kandırdı önce o lafla. Sonra uzun çalışmalar yaptı. İşte Serdar Hoca bunu anlattığı gibi ne zaman baksa hücreye bir olağanüstülük. Bir yaratma sanatı, kapılar, organeller, kufullar yani açtıkça açılan, açtıkça açılan alemlerin Rabbidir diyor değil mi Yüce Rabbimiz? Alem, her kapıda bir alem, her kapıda bir alem. Artık dayanamadı en sonunda. Bakın itirafı var diyor ki, maalesef hücrelerin kökeni evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. Doğru, evrim teorisi gözüyle bakarsan, tesadüf gözüyle bakarsan, senin için zifiri karanlık. Karanlık da değil. Hiçbir şey bulamazsın orada. Çünkü orada tesadüf yok. Hiçbir yerde olmadığı gibi. Ama vicdanlı ve samimi bir bilim adamı olsaydın, o gözle baksaydın, senin için o her kapı bir aydınlık olurdu. Bir nur olurdu. O küçücük hücre senin için iman vesilesi olurdu. Allah'a yakınlaşma vesilesi olurdu. Ama siz bunu ne yaptınız? İnsanlar dediniz ki tesadüf. Niye? İnsanlar Allah'a inanmasın diye. Yani bakın bu çok önemli. Evrim teorisi bilimsel bir konu değil. Yani bilimsellikle alakası yok. Ana konusu hocamızın dediği gibi ustaca sürekli vazgeçmeden ve her türlü yolu da yani illegal yolu da deneyerek yalan söylemek. Doğru söyleyenleri de engelleme sanatıdır. Evet. İşte Oktar hocam gösterdi dün evvelsi gün değil mi? Adam çok samimi ya, vicdanlı, bilim adamı, tertemiz, bakıyor hücreye, kapılar vesaire vesaire. Acayip olağanüstülük var ya diyor ki bu tesadüfen olamaz, mümkün değil, tesadüfün tesi girmez diyor. Ne yapıyorlar o bilim adamını? İşten atıyorlar, profesörlüğünün elinden alıyorlar. İşte sponsoru varsa parayı kesiyor. Niye? Yani ya adam bir şey bulmuş söylüyor, ne var bunda? Niye engelliyorsunuz? Hani bilim yapmak da sizin amacınız? İşte demek ki amacınız bilim yapmak değil. Bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasını da istemiyorsunuz siz. Siz bunun üzerine örtmek istiyorsunuz. Neyi? Allah'ın var olduğu gerçeğini, her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğini örtmek istiyorsunuz. İnsanları kandırmak istiyorsunuz. Yani onların isteğine göre, evrimcilerin isteğine göre bütün dünyadaki insanlar oturacak. Ne kadar ömrü varsa kıyamete kadar evrimci bilim adamlarının yalanlarını dinleyecekler. Ve onlara da itaat edecekler. Öyle yok. İnşallah. Allah razı olsun hakikaten hocamızdan. Bu yalanı ayan beyan değil mi? Böyle güneş gibi ortaya çıkardı. Dünyadaki herkes güneşi görür gibi bu gerçeği gördü. İnşallah. Artık o yüzden işte o kırmızı yanaklı dede işte ilkokullara gidiyor. Yazık, düştüğü duruma bak. Sen profesör adamsın ya göğe ya. Ne işin var senin ilkokuldaki çocuklarla? Yani Rezalet. Çünkü artık size kimse inanmıyor. Yalan söylüyorsunuz. Yalanınız ortaya çıktı. Bakın bir tane daha işte o Stanley Miller biliyorsunuz bir ilkel atmosfer var diye ortaya çıktı. Niye var ilkel atmosfer? E çünkü ilkel atmosferde işte çamur o ilkel çorbanın içinde neyse o çamurdan çorba nasıl oluyorsa. Onun içinde amino asitler işte tesadüfen bir araya geldi. O da nereden geldi de belli değil. Kırmızı yanaklı dede uzaylılar getirdi evet. Dede en son sağ olsun. Bizi de aydınlattı. Orada efendim işte tesadüfen amino asitler oldu. Bakın dedi aynı ortamı ben yaptım dedi. Laboratuvar şartlarında amino asitte sentezledim dedi. E sonra büyük bir sessizlik. Ya kardeşim sen böyle bir şey yaptıysan çık ortaya bas bas bağır. Ben bunu yaptım da yani bu tamam de. Benim teorim doğru de değil mi? Madem bir şey buldun. Sonra o sessizliğin ardından bakın Miller ne diyor? Diyor ki ya diyor ben diyor o bir atmosfer ortamı kullandım ama diyor kusura bakmayın o gerçek atmosfer ortamı değildi diyor. Evet. E olmaz gerçek atmosferde oksijen vardı ondan. O amino asitin sokakta ne işi var ya? Caddede çamurda. Ya bakın yani izleyenlerimiz şunu çok net bilsinler. Evrimcilerin, bilim adamlarının, evrimci bilim adamlarının, evrim adına yaptıkları bütün çalışmalar, bütün ısrarları hüsran ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ortada bir tane delil yoktur. Hocamız da bunu çok güzel söyledi Allah razı olsun. Sakın detaya boğulmayın. O da var, bu da var, şu da var. Hiçbir şey yok. Sadece nokta vuruşuyla darmadağın edin. Nedir? Bir protein nasıl oluşur kardeşim? Bana şunu bir izah eder misin tesadüfen? Oluşabilir mi? Oluşamaz. Niye? Bir proteinin oluşabilmesi için 60 farklı proteine evet. Daha ihtiyaç var. Bitti. Ya bunlar aynı anda bir yerde olması gerekmiyor mu? Evet. Ara geçiş formu var mı? Niye istiyoruz biz bunu? Senin iddian ne? İşte maymundan insana veya türler kendi aralarında evrimleşti diyorsun. Peki var mı ara geçiş formun? Yok. Bitti bu kadar. Yani konu kapanmıştır. İlkokuldaki çocuklar da bunu soruyorlar artık.
Evet.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. Yani tabii aslında bu ona ne kadar böyle sefil durumda olduğunu da gösteriyor. Yani bir insan canlı kökeni açıklarken amino asitlerden kaç sene önceki bir hikayeyi yani Miller deneyini canlı kökeni olarak delil olarak sunuyorsa gerçekten de durumun çok kötü olduğu anlaşılıyor. Neden? Çünkü canlılıkta proteinler var, yağlar var, enzimler var. Değil mi? O bütün o kompleksiyle o organeller var. Bunlar nerede? Bir amino asit nerede? Ayrıca hücrenin içinde bir fabrika var. Yani protein fabrikası. Yani protein üreten bir fabrika var. Mesela bir tuğla gördünüz yolda. Yani bu tuğla neyse hani diyelim amino asit o olsun. Ama bundan öte ortada bir gökdelen var. Ortada böyle otomatik robot gibi işleyen makineler var. Son teknoloji harikası. İşte, hareketli işte araçlar var. Vasıtalar var. Yani bunların olduğu bir ortamda sen bir tuğla işte olmuş mu olmamış mı tesadüfen bunun ne anlamı var? Ayrıca bunun düzenli bir şekilde olması lazım. Mesela uyduruk onun ortamındaki saçma atmosfer şartlarıyla da olmuyor bu iş hücrede. Hücrede enzimlerce üretiliyor amino asit. Yani 30 civarında enzim var amino asitlerin üretim için. O da belli şeyleri yine kabul ettiğinizde yani daha da gerisine gittiğinizde yine bir bütün gerekiyor çünkü. Ve enzimler proteinlerden oluşuyor. Ve proteinler de amino asitlerden oluşuyor. Ya yani amino asit üretmek için ondan çok daha kompleks bir yapı var. Şimdi böyle bir durumda nasıl kademe kademe olsun? Ve ayrıca var olan bir yapı dahi, protein dahi mesela koysanız, enzim dahi koysanız onun düzgün şartlarını sağlamanız lazım. Mesela düzgün asit baz değerlerinde olma bir ortam sağlamanız gerekiyor. İşte düzgün iyon ortamında olması gerekiyor. İşte düzgün oksijen ultraviyole ortamında olması gerekiyor. Düzgün bir korunak olması gerekiyor. Bunlar olmadığında işe yaramıyor. Mesela sadece bir örnek verelim asit bazlıkla alakalı. Hücrede mesela bazı enzimler bunun çeşitli değerleri oluyor. 5 değerindeki pH 5 diyorlar. Çok önemli değil bu. 5 değerindeki asit bazlı çalışıyor. Bazısı 7'de çalışıyor. Bazısı 2'de çalışıyor. Her birinin farklı bir ortama ihtiyacı var. Bunun sağlanması gerekiyor. Yani bu olmadan o enzimin varlığının da bir anlamı yok. Mesela bu elektrolitler bunda da görevli. Mesela bir ekrana bakabilirsek. Şimdi örneğin hücrenin içinde şey gerekiyor. 7.2 civarında bir asit bazlık gerekiyor. Bunun sağlanması için şöyle bir sistem var. Diyelim ki asitlik arttı hücrede. Ne olacak? O zaman enzimler o hücre içinde bulunan enzimler düzgün bir şekilde çalışamayacağı için yine bir anlamı olmayacak. Evet. Mesela elektrolitler onun için özel yapılmış proteinler var. Dışarıdan sodyum giriyor ve içeriden de fazla asit çıkıyor. Yani en ince bir detay dahi düşünülmüş. Yani tesadüf bunu nereden akıl etsin? Yani ortada enzim yok, bir şey yok. Bunun çalışıp faydalı bir netice vereceği gibi bir durum yok. Bunların hiçbir durum, yani hiç bu geleceğe yönelik hiçbir ortada işaret olmadan böyle detaylı bir yapı nasıl olsun? Elbette olmaz. Bu içeri alındıktan sonra tekrar dışarıda alınması lazım. Yani sürekli bir ihtimam, sürekli bir ince düşünce, sürekli bir zeka alameti ve bir sonraki de örneğinde de göreceğiz. Çok detaylı bir kimya bilgisi de gerekiyor. Mesela bir başka yöntem, ondan çok da ilginç. Dışarıdan özel madde getiriliyor. O dışarıdaki madde içerideki fazla asitle birleşip su ve karbondioksite dönüşüyor. HCO3 diye bir madde, çok önemli değil. Bunun içeri getirilip bu kimyasal işlemle asitliği düşeceğini nereden bilirsin? Hani bildin, bunu nasıl yaparsın? Buna özgü proteinler var. Yani bu kadar zeki midir? Yani bu kadar alim midir yani tesadüfler? Elbette ki değiller. Yani zaten tesadüf diye bir şey yok. Ve bu yapılıyor. Hücrede bunlar mükemmel bir şekilde. Hani biz biliyoruz ama biz yapamıyoruz da. Hücrede bu doğru bir şekilde yapılıyor. Yani yanlış bir zamanda işlemiyor. Değil mi? Yani gerektiği kadar işliyor. Doğru zamanda gerektiği kadar işliyor. Çünkü fazla çalışır, o yine dengeyi şaşırır. Evet. Dolayısıyla yani hayat hakikaten bir bütün halinde ve mükemmel yapılarıyla olmak zorunda. Yani bunun sayısız örneğini de veririz inşallah. Yani inşallah. Çok sayıda inşallah, Allah affetsin. Bunun iyiceni inşallah böyle zaten hocamız ortaya çıkardı. Gerçekten böyle saçma sapan bir teoriyi artık böyle savunmanın hiçbir anlamı yok.
Teori değil tabii yani. Normal bir saçma sapan pagan yani. Dini. Evet. Evet. Bilimsel teori lafı aslında bir aldatmaca, öyle bir şey yok. Hı. Mesela Big Bang teori. Neden? Çünkü bilimsel delillerle ispatlanmış olduğu için teori. Hipotez olarak ortaya çıkıyor ama kanıtlar da nedir? Kozmik fon radyasyonu var. Fosil kalıntıları Big Bang'in bulundu. NASA uydu gönderdi, tespit edildi, kanıtlandı. Polarize olduğu da en son kanıtlandı 2000'li küsürlü yıllarda ve ortaya kondu. Uzayın genişlediği, bütün gök cisimlerinin birbirinden uzaklaştığı gözlemlendi, kanıtlandı, ispatlandı. Hidrojen helyum oranının tam bir başlangıcı, 15 milyar yıl önce bir başlangıcı olacak şekilde o oranda olduğu gösterildi, kanıtlandı, ispatlandı. Dolayısıyla bir teori. Evrim, Darwinizm yani bütün bilimsel deliller tarafından yalanlandı. Kanıtlanmadığı bir yana yalanlandı. Yani 300 milyon fosil, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, bu anlattıkların her biri tek tek Darwinizmi parçalıyor. Bir tanesi bile parçalıyor. Bir tane daha anlatıyoruz, bir tanesi daha parçalıyor. Darwinizmin herkesin tekmelediği, böyle şey ettiği,
itip kalktığı,
itip kalktığı, artık böyle kırdığı, döktüğü bir şey haline geldi böyle. Çocuklar bile gülüyor. Onun için evet. Dawkins gidecek yer bulamıyor. Evet. Yakında bakkala bile gidemeyecek. Bakkalla gidecek onu, kovalayacak herhalde böyle. Yani sen bırak bu işleri diye. Onun için bıraksınlar bu işleri yani.
İnşallah. Evet. İnşallah. Hakikaten bu da benim az önce aklıma geldi. Sen söyledin. Dawkins mesela normalde üniversite kürsüsünde ders vermesi lazım. Yani konferans vermesi lazım. Gerçekten oraya gidememesinin sebebi artık oradaki ekip gülüyordur onun anlattıklarını. Evet. Yani hakikaten gülüyordur. Bakın liselere de gidemiyor artık. Yani hocamızın çalışmalarının etkisini görün.
Evet.
Lisedekiler de gülüyor artık. Yani lise seviyesindeki çocuklar da.
Bütün liseler evrimciydi yani, değil mi hocamızdan
evet.
önce?
Ya ilkokuldaki çocuklar belki gülemiyorlardır. O da hani aklı ermiyordur belki. Hani bir iki yıl biraz daha şöyle orta bir orta ikiye geldiğinde onlar da başlar gülmeye inşallah.
Yani evet. Çok acayip. Tabii canım yani biz düşünelim. Nasıl bir kandırmaca vardı yani ilkokulda, değil mi böyle? Evet. Yok cilalı taş devri, madenin evet. devri, bilmem evet. ne devri falan böyle. Ateş garip garip yarı maymun evet. ya güya, evet. yarı kıllı evet. kılıçıklı evet. böyle yaratıklar çizmişler falan filan. Bunların hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Evet. Hiçbir şekilde ilkel hayat yaşanmadığı da mesela taş devri aldatmacası diye hocamızın kitabı var, baksınlar. Bakın binlerce yıllık helikopter resimleri. Değil mi? 30 bin yıllık mesela mağara resimleri var. Hı hı. 30 bin evet. yıl mağaranın nemli işte o ortamında özel bir karışım kullanmışlar, renk karışımları. 30 bin yıl bozulmamış. Şimdi siz bir tabloyu alın mesela, bir yere resim çizin bakalım. Kaç yıl orada kalabiliyor açıkta bir yere? Evet. Hemen bozulur.
Evet.
Öyle bir özel madde olması gerekiyor ki bugünkü teknolojiyle dahi elde etmesi imkansız. Yani zor, daha doğrusu imkansız demeyeyim de çok zor. Çok özel eğitim görmüş kişilerin, kimyagerlerin yapabileceği bir karışımla mağaraya resim yapılmış 30 bin yıl önce. 70 bin yıllık bilmem ne flüt var. Bakıyorsunuz evet. iğne var. Neandertal evet. adamları kullanmışlar evet. değil mi? Evet. Hiçbir şekilde bakın ilkel bir dönem yaşanmadı. Ampul resimleri var. Binlerce yıllık. Değil mi böyle? Hı-hı. Helikopter resimleri var. Denizaltı resimleri var böyle değil
evet.
mi?
Evet. Onlar,
o Mısır evet. anıtlarının duvarlarına çizilmiş böyle. Hiçbir şekilde ilkel bir dönem yaşanmadı. Çok net olarak evet. ortaya çıktı. İnşallah. Bunu da hocamız ortaya çıkarttı. İnşallah. Bunları gizliyorlardı insanlardan. Evet. Yani öyle yarı maymun, ilkel mahluklar falan hiç olmadı.
Evet.
Allah insanı Hazreti Adem'den itibaren düzgün, normal bir hayatla yaşatmış.
İnşallah.
Onların dönemlere medeniyet olmuş.
Evet.
Hatta çok eski dönemlerde elektrik olduğunu anlıyoruz, ampul olduğunu anlıyoruz değil mi? İnşallah, İnşallah. Binlerce yıl öncesinde. Geçtiğimiz günlerde yine öyle bir haber vardı. 10 bin yıl belki önce beyin ameliyatı yapıldığını gösteren böyle gazetelerde çıkmıştı, hatırlıyor musunuz?
Evet.
Çok düzgün
evet,
bir şekilde evet. kafatası açılmış.
Küçük delik açılmış.
Menenjit evet. böyle hastalığının bir böyle şeyi şekli tedavi edilmiş hastada. Evet. Gayet de başarılı olmuş evet. hasta. Yaşamış onunla yani. Özür dilerim. Dolayısıyla öyle ilkel dönem falan filan yok.
Evet.
Kimse kimseyi aldatmaya kalkmasın artık.
Bu şuna benziyor biraz. O mağaralarda bulunan mesela değil mi? Çok gelişmiş bir teknoloji hazırlanan boyalar. Ne diyor evrimci işte bilim adamları? Bunları maymunlar yapmış diyorlar. İddia bu. Bu şuna benziyor. Mesela İstinye Parkı var ya, çok ünlü bir alışveriş merkezi. Bunu da maymunlar yapmıştır derler sorsak. Yani ara geçiş formu öyle eciş bücüş var ya, resimleri çiziyorlar. O konuda da çok ustalar. Resimli anlatımda bayağı ustalar. Yani çizerek anlatımda çok ustalar ama delil getir, yani somut delil getir dendiğinde o yok. Yani mesela doktor anlatmıştı. Şu bir dişle mesela. Yani yapmadıkları rezalet kalmadı. Bir tane diş bulunuyor. Bir tane diş ya. Ya ne yapar insan onu? Yani en fazla bir işte karbon testine tabi tutarsın. Bir yaşını öğrenirsin değil mi? Bu kadar yani. Bir de hangi canlıya ait olduğunu şimdi tespit edersin. Yani bu yapılır o dişle. Başka bir şey yapılmaz.
Evet.
Eğer gerçekçi bir bilim adamıysan. Ne yaptılar? Kafatası, çene bilmem ne, oradan işte iskelet, kol, bacak. Üstüne bir de o rekonstrüksiyon dedikleri eti de bir giydirdiler ki biliyorsunuz bu mümkün değildir teknik olarak. Sert yapıya yumuşak doku giydirmek mümkün değildir evet. bilimsel olarak da ve bütün bilim adamlarının kabul ettiği bir şeydir. O yetmedi. Oktar hocamın tabiriyle hanım çocuk, arkaya da işte elti, enişte,
kayınço.
Nasıl? Yani bir dişten.
Evet.
Ya bu nasıl bir rezalet? Yani bakın çok olağanüstü anormal bir yalan var. Yani çok aleni, hocamız çok güzel Allah razı olsun tarif etti. Yani ustaca yalan Anlaşma. Söyleme sanatı. Profesyonelce yapıyorlar bunu. Ama yalan söylüyorlar. Yani
ama yüzde
yalanın...
de teneke kaplı. Yani o dişin domuz dişine ait olduğunu
ya
söylüyor.
Ya rezalet ya.
Pardon diyor. Ne evet. yapalım diyor yani. İnsan utanır yani değil mi böyle?
Sonra da sessizlik. Yani sessizlik o. Sonra da itiraf. Pardon diyorlar. Meğerse bu bir... Kardeşim meğerse bu bir domuz dişi değilse. Onu anladık. İtiraf ettin. Tamam sağ ol. Peki diğer yaptığın rezaleti nasıl açıklayacaksın? O dişe giydirdiğin iskelet, üstüne evet. yaptığın et, işte kulak, göz ve dudak. Çoluk çocuk, karısı, eşi, dostu, akraba, bunları nasıl açıklayacaksın? Peki bu yalan ortaya çıkmasaydı o zaman ne olacaktı? Devam ettirecektin.
Evet.
Ya sen bunu bilerek yaptın zaten. Onun domuz dişi olduğunu sen biliyordun. Ha göğe sonra da pardon ben de şimdi fark ettim. Özür dilerim. Öyle değil. Yani millet onu öyle zannetmesin. Bunlar zaten biliyorlar onun domuz dişi olduğunu. Üstüne bunları giydirip meydan boş ya. At atabildiğin kadar nasılsa birileri yer. Öyle yok. İşte Allah razı olsun değil mi hocamızdan?
İnşallah.
Hep de o tarihi veriyoruz. Çok manidar, güzel bir tarih. 1979. Ondan itibaren attılar. Hocamız hemen aldı. Cevabını verip geri iade
Tabii
etti. Bütün dünyayı da afişe etti. Herkes biliyor bunların attığını artık.
Dünya çapında özür diletiyor bakın.
Tabii.
Değil mi? İda'yı diye ortaya çıktılar. Dünyanın 8. harikası dediler. İnsanın atası bu, bulduk dediler. Hatırlıyorsunuz değil mi İda? Hı hı. Geçtiğimiz yıl oldu. Bir sene, 1,5 sene önce. Dünyanın 8. harikası dediler. Hocamız dedi ki atmayın dedi. Lemur fosili bu dedi. Lemur fosili yan yana koydu böyle. Lemur'la şeyi, o buldukları fosili. Hocamız bunu yaptıktan yaklaşık bir ay sonra, birkaç hafta sonra New York Times pardon dedi. İnsanın atası değilmiş dedi. Özür diliyoruz dedi. BBC pardon dedi, insanın atası falan değilmiş dedi, dünyanın 8. harikası da değilmiş dedi, dünyanın hiçbir harikası da değilmiş dedi, neymiş dedi, lemur fosiliymiş dedi. Ardi de yapmaya kalktılar aynısını, onda da özür diletti. Her ne yapsalar şu anda özür diletiyor.
Evet, maşallah.
Ya kardeşim özür diyeceğin şeyi yapma o zaman. Daha kolay bir metot değil mi bu? Yani saçmalayıp sonra özür dilemektense saçmalamadan özür dilememek daha kolay değil mi? Yani niye acı çekiyorsunuz? Niye tabii. rezil oluyorsunuz? Küçük düşüyorsunuz?
Evet. Dürüst ol.
Evet. Yani. İşte bakın insan bir kere mantığın sınırlarının dışına çıktı mı uyduramayacağı hiçbir şey yok. O zaman dişi de bir şey bilmem ne yani şey yapar yani bir ailesini de çizer dişten. Kafatasına maymun çenesi ekleyip 50 yıl milleti orada şeyde müzede sergiler. Değil mi? Onlar oturup makaleler yazarlar böyle aman ne güzel kafatası insanın atasıymış falan filan. Ondan sonra bilimsel dergilerde yayınlarlar. Sonra adamın biri gelir bir bakar böyle atmayın der bu insan kafatası yeni ölmüş. Adamın kafatasını kullanmışlar. Ondan da maymun bir orangutanın çenesini şey etmişler bir de törpülemiş. Bir de ya diyor fark etmediniz mi diyor dalga mı geçiyorsunuz diyor. Törpülemiş diyor alenen diyor böyle. Kızıyor orada değil mi inşallah.
Eskitme de yapıyor.
Evet eskitme, eskitme evet. de yapıyor evet.
Sanatta da bayağı evet. ustalar. Evet. Onlar da o mutfağa giren ekipten herhalde. Evet. Geçen bir haber göstermişti.
Hayır ya. Adamlar bir de bakın. Şimdi sanatkar onu göstereyim olmuş. Aslında. Utanmadan bir de resim çektirmişler. Bir dakika şimdi onu hemen şey derim de. Siz konuşurken ben onu hazırlayayım.
Bir de bir düşünceyi pardon hocam. Hani hakikaten benimsetmek için. Bir Oktar hocamız da önceden söylemişti. Sürekli onun haberini yaparsınız. Hı hı. Mesela burada işte sahtekarlıklarda fosillere geçiş fosili dedikleri şeylerde aslında öyle bir şey yok. Hepimiz biliyoruz inşallah. Yani sürekli gündemdeydi. Büyük başlıklar vardı. Altları yazılıydı. Hı hı. Resimler çizildi. Hı hı. Ama hayır yanlış olmuş kısmı küçücüktü. Hı hı. Mesela ben evrim savunan listelere giriyorum. Bakıyorum bana bir sürü internet siteleri veriyorlar. Tıklıyorum işte bu bir ara geçiş fosili. Ama bunun bir sahtekarlık olduğunu haberleri yok. Maşallah sırf hocamızın sitelerinde var. Oradan alıntı yapıp götürdüğümde işte sen de Harun Yahya hocamızın sitesinden almışsın. Tamam da bunlar bir makale. Bu hı-hı. yazılmış bir şey. Bu kendimizin eklediği bir şey değil ki. Hı-hı. Copy paste diyor. Yani makale işte ben bu cümlesini istiyorum alayım bu cümlesini istemiyorum almayayım gibi bir şey yok ki. Hı-hı. Hepsidir ve bu zaten bir profesörün açıklamasıdır.
Hı-hı. Geçen ama sene 80 milyon evet. adet kitabı hocamızın okundu evet, dünyada değil
indirildi.
Mi? İndirildi. Bütün dünya okuyor. Yani
evrimcilerinde de 80 milyon satılanların
sayısı. Şey, evrimci evet. sitede böyle diyor. Zaten bütün dünyanın okuduğu elbette ki orada alması evet. çok normal. Zaten evrime karşı en etkili
evet,
hocamız olduğuna evet. göre gayet da bir en etkili argümanları karşısını evet. görmesi evet. çok normal yani inşallah. Ya
onların asıl rahatsız oldukları ne biliyor musun? Hocamızın doğru söyleyen biri olduğunu bilmeleri.
Evet maşallah.
Ve delilsiz, ispatsız asla konuşmayan biri olduğunu bilmeleridir. Onları rahatsız eden o. Yoksa bu bilgiyi siz başka bir yerden de bulabilirsiniz.
Evet.
Yani internete gir her yerden bulursunuz. Yani onun yalan olduğuna dair bir sürü bilgi var. Evet. Ama işte Harun Yahya dediniz mi? Orada hocamız diyor bir alerji durumu var. Kaşıntı basıyor. Çünkü yalancı doğru söyleyeni gördüğü zaman hakikaten bir alerji basar. Çünkü onun yanında yalan söyleyemez.
Evet.
Onu bilir. Yani onun enerjisini alır doğru söyleyen. Yani bitkinleşiverir. Yılgınlaşır. Rahatsızlık oradan geliyor. Yani hocamız her zaman doğruyu söylemiştir.
İşte bakın evet, onun değil mi? Hakkı batılın üstüne fırlatırız. Şeytan Allah'a sığınırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor. Allah razı olsun hocamız bu sistemin beynini yani Darwinizmi fikren yerle bir etti, darmadağın etti.
İnşallah.
Onun için Dawkins gidip de liselerde falan anlatamıyor artık. Ya bu bugün bakın yabancı bir sitede çıkan bir haber bu. Yani çok net olarak söylüyor Dawkins diyor liseye gitti diyor. Anlatacak kimse bulamadı diyor Müslüman lisede. Hiç kimse inanmıyor diyor. Sonra kalkıyor başka bir liseye gidiyor Müslüman olmayan İngiltere'de oluyor bu. Oradan anlatacak kimseyi bulamıyor. Bu sefer oradan çıkıp ilkokula gidiyor. Yani işte değil mi? İşte maşallah bu dünya Allah çapında Allah muazzam bir zafer verdi. Yani üstün ahlakına, samimiyetine değil mi? Bu azimle İnşallah. Ki başından neler İnşallah. Geçiyor yani öyle, öyle kolay kendinden olmadı. 30 sene bir mücadele var ama akıl hastaneleri var, hapisler var, hücre hapsi. Yani bir kere akıl hastanesine koyuyorlar hocamızı. Söylediği bir cümleden dolayı. Ya oradan çıkacağı belli değil ki. Orada insan en iyi ihtimalle şehit olur yani. Sağlıklı bir insan, herhangi bir insan zaten hasta olarak çıkar yani. Sağlıklı da girse orada öyle bir ortam. Hocamız oradan maşallah böyle daha da büyüyerek çıkıyor. Maşallah. O kitabı basma diyorlar, para teklif ediyorlar. Daha fazla basıyor o zaman. Yani maşallah. Onların ne kadar hassas olduğunu anlıyor ama öyle hani şey Nazım hocamız da diyor. Herkesin benim de kaldırabileceğim bir yer değildi diyor. Öyle bir ortam. İşte hücre hapsi var. Devamlı komplolar, tutuklamalar, gözaltına almalar, mahkemeler, iftiralar. Her gün basında iftiralar. Hiç maşallah.
Maşallah.
Allah da o üstün ahlaka karşılık bakın dünya çapında zafer verdi maşallah.
Maşallah. Elhamdülillah.
İnşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Evet şimdi kısa bir aramız olacak.
İnşallah. Evet inşallah. Daha sonrasında devam edeceğiz inşallah.